Milwaukee, Hill Yayınları. 1. Basım, Haziran 2000. Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 35.
Bulutlar karanlık kafiyelerle durmadan koşuyor, birbirinin üzerine yığılıyordu. Çevrede bir sessizlik, her şeyde ağır bir sıkıntı vardı. Denilebilirdi ki yaşam kim bilir nerede saklanmış susuyordu. Birdenbire kazak çavuş atını sürerek geldi. Hükümet konağının kapısı önünde durarak elindeki kırbacı sallaya sallaya merdivenin üzerinde oturan köylüye bir şeyler söyledi. Yüksek sesle söylenen bu sözler pencerelerden girmekle birlikte ana için anlaşılmaz bir haldeydi. Köylü ayağa kalktı, ellerini ata doğru uzattı. Çavuş yere atladı. Bir kez sallandıktan sonra hayvanın dizginlerini köylüye vererek merdivenin parmaklarını tuta tuta hızla yukarı çıktı. İçeri girerek gözden yitti. Çevreye yine bir sessizlik çöktü. Yalnız at iki kere ayağıyla ıslak yerlerde eşindi. Yuvarlak yüzlü, tatlı bakışlı bir kız çocuğu omuzlarında bir atkı ile Pelagia'nın bulunduğu odaya girdi. Dudakları büzülmüştü. Elinde çevresi eskimiş büyük bir tepsi vardı. Yaklaştığında başıyla anayı selamladı. Ana ona sevecenlikle "Merhaba yavrum" dedi. "Merhaba." Küçük kız hem masanın üzerine tepsiyi, bardakları yerleştiriyor hem de haber veriyordu. "Bir eşkıya yakalamışlar, buraya getiriyorlar." "Kim bu eşkıya?" "Bilmem. Ne yapmış? Bunu da bilmem. Yalnız duydum ki bir eşkıya yakalamışlar. Biraz önce nöbetçi hükümet konağından koşarak çıktı. Komiseri aramaya gitti. Giderken yakalanmış, getiriyorlar diye bağırıyordu." Ana pencereden baktı. Uzaktan bir takım köylülerin yaklaşmakta olduğunu gördü. Bir bölümü ağır ağır yürüyor, kimisi de seyirtiyordu. Hepsi de hükümet konağının önüne geldiler. Gözlerini sola çevirdiler. Susuyorlardı. Küçük kız da bir kez pencereden sokağa baktıktan sonra kapıyı hızlıca çarparak dışarı çıktı. Ana korktu, titredi. Valizi masanın altına daha dikkatle sakladı. Kendisini saran kaçış isteğini yenerek ne olduğunu görmek için o da dışarı çıktı. Otelin kapısının önüne geldiğinde sert bir rüzgar gözlerini, göğsünü yaktı. Boğulur gibi oldu. Ayakları titredi. Alanın orta yerinde Rubin'i iki jandarma arasında elleri arkasına bağlı ilerliyor görmüştü. Hükümet konağının kapısı önünde bir yığın köylü birikmiş, sessizce bekliyordu. Ana bu görüntü karşısında şaşkın, üzgün, Rubin'i gözlerinden yitirmemeye çalışıyordu. Rubin bir şeyler söylüyorsa da ağzından çıkan sözler rüzgarla dağılarak kendisine dek gelemiyordu. Biraz kendine geldi, soluk aldı. Sarı sakallı bir köylü mavi gözleriyle anayı inceliyordu. Öksürdü. Zayıf titreyen elleriyle boğazını ovuşturdu. Sonra biraz çabalayarak sordu. "Ne var, ne oluyor?" Köylü arkasını kadına çevirerek, "Sormanın gereği mi var? Kendiniz görüyorsunuz," dedi. Köylünün yanına bir başkası daha geldi. Jandarmalar durmadan çoğalan derin bir sessizlik içinde bu duruma bakan köylülerin önünde durdular. Birdenbire Rubin'in sesi bütün gücüyle çınladı. "Siz elbet içlerinde köylülerin yaşamlarına ilişkin bir takım doğrular bulunan kağıtlardan konuşulduğunu duymuşsunuzdur. İşte onları ben dağıtmışım. Beni bundan dolayı tutukluyorlar." Halk Rubin'in çevresinde toplandı. Sesi soğukkanlı, sakindi. Ana bundan dolayı avunma duydu. Mavi gözlü köylünün arkadaşı kendisini dürterek sordu. "Duyuyor musunuz?" Öteki hiç karşılık vermeksizin başını kaldırdı, anaya baktı. Öteki de onun kendisine baktı. Diğerlerinden daha genç, daha zayıf, çilli yüzlü, biraz da kara sakallıydı. İki köylü de birbirlerinden ayrıldılar. Ana kendi kendine "korkuyorlar" diye söylendi. Daha dikkatle baktı. Merdivenin üst yanında Rubin'in kararmış yüzünü pek iyi görüyordu. Gözleri parlıyordu Rubin'in. Kendisini de görmek istedi. Ayaklarının ucuna basarak, boynunu uzatarak sürekli bir tartışma vardı. Rubin dolgun, güvenli bir sesle, "Köylü kardeşlerim, siz bu kağıtların dediklerine inanın. Belki onlardan dolayı ben ölüme gidiyorum. Çünkü bana işkence ettiler, dövdüler, sövdüler. Kağıtları kimlerden aldığımı söyletmek istediler. Daha da dövecekler. Ben hepsine dayanacağım. Çünkü bu kağıtların içinde saklı ile olan şey doğrudur. Ve bu doğru bize emekten, yaşamaktan daha aziz ve gereklidir." İki köylüden biri öbürüne sordu. "Neden böyle söylüyorlar?" "Neden olacak? İnsan iki kez ölecek değil ya. Zaten bir kez ölmeye mahkum." Köylüler çevrelerine kaçak bakışlar fırlatarak susuyorlardı. Hepsi de gözle görülmez ağır bir şeyin altında bunalıyor gibiydi. Çavuş hükümet konağının önünde göründü. Kaba çok kızgın bir sesle bağırdı. Nedir bu kalabalık? Kim söylenip duruyor orada? Çabuk atından indi, Ruby'nin saçlarından çekiştirdi, salladı, haykırdı. Sen mi söylüyorsun köpek, sen mi? Halk mırıldanmaya başladı. Ana şiddetli bir kalp çarpıntısına yakalanarak başını önüne eğdi. İki köylüden biri içini çekti. Ruby'nin sesi bir kez daha yükseldi. Ey iyi insanlar, görüyor musunuz işte? Sus! Çavuş Ruby'nin kulak tozunu güçlü bir yumruk indirdi. Ruby sarsıldı, sonra omuzlarını kaldırdı. İşte böyle ellerinizi bağlar sonra işkence ederler. Jandarmalar haydi şunu götürün. Köylüler, köylüler siz de dağılın bakayım. Çavuş bir et parçası üzerine atılan köpek gibi sıçrayarak Ruby'nin rast gelen yerine, yüzüne, karnına, belini vurmaya başladı. Köylülerin içinden bir ses bağırdı. Dövme ulan zavallıyı. Başka bir ses, neden vuruyorsun dedi. Mavi gözlü köylü arkadaşına haydi dedi. Her ikisi de dalgın, yavaş yavaş ilerlemeye başladılar. Ana da dostça bakışlarla onları izliyordu. Ana avunarak içini çekti. Çavuş şimdi merdivenin başına çıkmış, oradan ulur gibi bir sesle bağırıyordu. Size buraya getirin diyorum. Bir ses buna yanıt verdi. Ana bunun mavi gözlü köylünün sesi olduğuna dikkat etmişti. Hayır, içeri götürmemeli. Eğer içeri sokulacak olursa öldürünceye dek dövecekler. Sonra da suçlu bizi gösterecek, onu bizim öldürdüğümüzü söyleyecekler. Hayır, bırakmamalı. Ruby yine bağırdı. Köylüler, nasıl yaşadığınızın ayırdında değil misiniz? Nasıl öldürdüğünüzü, nasıl soyulduğunuzu, kanınızın nasıl emildiğini görüyor musunuz? Oysa her şey sizsiniz. Bütün yeryüzünün gücü sizsiniz. Her şey size dayanıyor. Her yerde egemen olan biricik güç sizsiniz. Böyle olduğu halde görüyor musunuz? Sizin hakkınız ne oluyor? Bugün sizin biricik hakkınızsa açlıktan ölmektir. Birdenbire köylülerin ağızlarından bir karşı konma fırtınası koptu. Bu adamın hakkı var. Çavuş komiseri aramaya gitti. Haydi canım, o sarhoştur. Memurları aramak bizim görevimiz değildir. Halk gittikçe coşuyordu. Söyle, senin dayak yemene izin verecek değiliz. Sen ne yaptın ki? Ellerini çözünüz. Yok kardeşler, yok ne demek, ne önemi var? Bir yanlışlık yapmadan önce iyi düşününüz. Ruby'nin serin kanlı titreyen sesiyle halkı büyüleyerek, ellerim acıyor dedi. Kardeşler, ben kaçacak değilim. Aslında ben doğrudan kaçamam, çünkü o benimle birlikte yaşıyor. Birkaç kişi kalabalıktan ayrıldı, başlarını sallayarak uzaklaşmaya başladı. Kimisi de gülüyordu. Her yandan üzerlerine rastgele bir şeyler geçirerek sokağa fırlamış olan birçok köylü geliyordu. Halk Ruby'nin çevresinde kara bir köpük gibi kaynaşıp duruyordu. Ruby onların orta yerinde kollarını başından yukarı doğru kaldırarak haykırdı. Teşekkür, teşekkür ederim iyi insanlar. Biz artık birleşerek hep birimizin ellerindeki bağları çözelim. Eğer birbirimize yardım etmeyecek olursak kim yardım eder? Kanlar içinde bulunan elini kaldırdı. Bu kanı görüyor musunuz? İşte bu kan doğruluk uğrunda akıyor. Ana merdivenleri indi. Oradan Ruby'yi göremediği için yine birkaç basamak yukarı çıktı. Hem kalbi yanıyor hem de belirsiz bir sevinç duyuyordu. Köylüler o küçük kağıtları arayın, onları okuyun, papazların, memurların sözlerine inanmayın. Onlar size doğruluk getirenlere sinsi asi adlarını verirler. Oysa söyledikleri yalandır. Doğruluk sessizce bütün yeryüzünü dolaşıyor, ulusların kalbinde bir sığınak arıyor. Doğruluk hükümet için demirden, ateşten daha korkunçtur. Gerçek sizin sevgili en içten dostunuz, hükümet memurları için de en korkunç düşmandır. İşte onun için gerçek kendisini saklıyor. Yine halk arasında bir takım sesler işitildi. Dinleyiniz kardeşler. Ah zavallı adam, mahvoldun. Sana kim ihanet etti? Jandarmalardan biri papaz dedi. İki köylünün ağzından sövüntüler çıktı. Bir ses uyardı. Arkadaşlar dikkat. Polis komiseri geliyordu. Bu yuvarlak yüzlü, iri yarı güçlü bir adamdı. Kasketini kulaklarının üzerine indirmişti. Bıyığının bir ucu yukarı kalkmış, öteki aşağıya inmişti. Sol eli küçük bir kılıç tutuyordu. Sağ elini sallıyordu. Güvenli ağır adımlarının çıkardığı sesler duyulmaya başlamıştı. O gelirken halk birbirinden ayrılıverdi. Bütün yüzlerde üzgün, korkulu bir anlam doğdu. Gürültüler kesildi. Ana alnının titrediğini sandı. Gözlerine doğru sıcak bir buğu tabakası yükseldi. Biraz eğildi, beklemeye başladı. Komiser Lübin'in önünde durdu. Ne var? Neden bunun elleri bağlı değil? Neden? Sesi kalın, uyumlu ama renksizdi. Jandarmalardan biri, elleri bağlıydı, halk çözdü dedi. Ne? Halk mı? Hangi halk? Komiser kendisini bir yarım çember halinde çevreleyen köylülere bir göz gezdirdi. Sonra tek bir sesiyle, bu halk dedikleri şey ne oluyor dedi. Kıncının kabzasıyla mavi gözlü köylünün göğsünü dürterek sordu. Halk dedikleri sen misin Çomakov yoksa? Kimmişin sen misin? Bu köylülerden birini de sakalından tutarak sarstı, sonra hepsini birden bağırdı. Haydi şuradan defolun edepsizler, yoksa size şimdi gösteririm. Sesinde yüzünde ne bir öfke ne de bir heyecan vardı. Pek doğal bir biçimde, hiçbir şey olmamış gibi söylüyor, o yaklaştıkça saflar geri çekiliyor, başları dönüyordu. Komiser jandarmalara haykırdı. Hey, daha ne bekliyorsunuz, hadi götürün. Sonra Lübin'e döndü, birkaç sövüntü savurdu. Sen ha, böyle ellerin arkada. İstemiyorum, ellerim bağlanmasın. Ben kaçak değilim. Bağlamakta ne yarar var? Komiser üzerine doğru yürüyerek sordu. Nasıl? Lübin sesini yükselterek, reziller, halka şimdiye dek yaptığınız işkence yeter. Sizin için de kanlı günler uzak değil diye bağırdı. Komiser bıyıklarını çekiştirerek bir süre Lübin'in yüzüne baktı. Sonra geri çekilerek şaşkın bir yüzle vay dedi, vay köpek oğlu köpek, bunlar da ne demek? Sonra birdenbire bütün gücüyle Lübin'in yüzüne bir tokat indirdi. Lübin onun üstüne yürüyerek haykırdı. Gerçek yumruklarla öldürülmez, hem senin bana vurmaya hakkın yok. Komiser sözcükleri uzatarak yanıt verdi. Benim mi hakkım yok? Sonra yine elini uzattı, bir tokat daha indirdi. Lübin öyle beceriklice birdenbire eğilivermişti ki komiser az kalsın yere yuvarlanıyordu. Lübin çılgınca yine haykırdı. İblis herif, işte yine söylüyorum, senin bana vurmaya hakkın yoktur. Komiser bıyıklarıyla oynayarak soğukkanlıca, Nikita dedi, haydi şuna güzel bir tokat aşk et bakayım. Köylü Lübin'e doğru yürüdü, önünde durdu. Nikita iki elini kaldırdı. Lübin acı sözleriyle ona şöyle bir saldırı yaptı. Bakınız ey insanlar, bu hayvan sizi kendi eliyle nasıl incitiyor? Şuna bakınız ve ibret alınız. Köylü yavaşça kolunu kaldırdı. Lübin'in başına hafifçe vurdu. Komiser kızdı. Eşek herif, ben sana böyle mi vur dedim. Köylüler arasında bir ses atıldı. Nikita, Tanrı'yı unutma. Nikita biraz geri çekilerek komisere döndü, başını yere eğerek, ''Hayır, bundan çoğunu yapamam.'' dedi. ''Nasıl?'' Komiserin yüzü alt üst olmuştu. Biraz geriye çekilerek Lübin'in üzerine atıldı. Korkunç bir tokat sesi duyuldu. Lübin titredi, sallandı, kolunu oynattı. İkinci bir sallanışta komiser zavallıyı yere sermiş, öfkesinden ateşler püskürerek tekmesiyle durmadan başına, koluna, kafasına, kalçasına, her yanına vuruyordu. Halk birden coştu, sabrı tükendi. Elinde olmayan bir davranışla komiserin çevresini aldı. Bu kez komiser onlara dönerek, ''Ne, baş mı kaldırıyorsunuz ulan?'' diye bağırdı. Sesi aniden titredi, sonra kasıldı. Sesiyle birlikte bütün gücünü de yitirir gibi oldu. Başı omuzlarının arasına düştü, sırtı kamburlaştı. Çekinden geri geri gitmeye başladı. Korkunç sesiyle yeni kırgın bağırıyordu. ''Peki öyle olsun, gidiyorum. Ya sonra?'' İyi biliniz ki bu siyasi bir suçludur. Çağlarımıza karşı çalışıyor. Devrimler yapmak istiyor. Anlıyor musunuz? Bu herif Ulu Çar Hazretlerine karşı uğraşıyor. Siz de bu herifi savunuyorsunuz. İşte şimdi siz de böyle asi oldunuz. Ana durgun bakışlarıyla kımıldamadan ağır bir acıma duygusu altında eziliyor gibiydi. Şimdi öfkelenen halkın mırıltıları, gürültüleri kulağında tıpkı arı vızıltısı gibi etki yapıyordu. Komiserin titreyen sesi, halkın fısıltıları kafasının içinde çalkalanıp duruyordu. Eğer suçlu ise yargılamak gerekirdi, herhalde dövmek değil. Rica ederim bağışlayınız, acıyınız. Gerçek doğru, sizin dövmeye hakkınız yoktu. Böyle davranmak doğru mu? O onu döver, öteki ötekini döverse bunun sonu nereye varır? Ne hayvanlar, ne zalim herifler. Bütün köylüler ikiye ayrılmışlar, bir bölümü komiserin çevresinde toplanmış bağırıyor, yalvarıyordu. Sayısı az olan öbür bölümü de yaralının başına birikmiş, hafif üzgün bir sesle uzun uzun konuşuyorlardı.
Ayrım sonu.